Genç Vikingler.
Ayrım 3.
Yazıtlı Kaya. 3 gün sonra Björn, Muru ve ikizler büyüleyici güzellikteki ormanda yürüyorlardı. Yüzyıllık ağaçlar kafaların üzerinde rengarenk bir kubbe oluşturmuş, gizemli diyarlara uzanıyordu. Karşılaştırmadan sonra zorlu bayır çetesi yerde öylece kala kalan Olaf'ı sırtlayıp götürmüştü. Björn ise kendini toparlaması için deliksiz bir uyku çekmesi gerekmişti. Ertesi sabah çete durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanmıştı. Asıl sorun olduğu gibi duruyordu. Zorlu bayır çetesinin mağara soygunuyla ilgisi yoksa gerçek suçlu kim olabilirdi? Kimse akıl yürütemiyor, akılcı bir tahminde bulunacak kimse çıkmıyordu. Muru azgın suların völvası Bilici Alfie'ye danışmalarını önerdi. Bilici bu olayın gizemini çözebilecek tek kişiydi. Bunun üzerine dört genç Bilici Alfie ile görüşmek için yola koyuldu. Bilici'nin tüyleri ürpertici evi sık ormanın en dibindeki dar bir vadinin sonundaydı. Söylentilere göre Alfie ormandaki ruhlarla konuşabiliyor, dağlarda yaşayan cücelerle hava perilerinden haber alıyordu. Daha birçok şey anlatılıyordu. Neyse, bizim dört arkadaş köpüre köpüre akan küçük bir ırmağın üzerine yapılmış etkileyici bir meşe köprünün önüne geldi. Köprünün başında, sağ yanda, bir yüzünde tuhaf yazılar olan büyük bir kaya vardı. Yazılar Viking ABC'si Futhark ile yazılmıştı. Taşa oyulmuş harflerin yanında tahtalara yazılmış yazılar da vardı. Bunların kimileri kolaylıkla çözülüyor, kimileri ise anlaşılamıyordu. Sanki büyülü sözler içeriyorlardı. ''Nereye geldik böyle?'' diye soludu Harald. Bu sözler farkında olmadan ağzından dökülmüştü. Üç delikanlı soru dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Biraz geride duran Muru yanıt verdi. ''Burası sınır.'' ''Ne sınırı?'' diye sordu Harald. ''Buradan sonra Völva'nın topraklarına girmiş oluyoruz. Tabii gereken koşulları yerine getirebilirsek.'' diye açıkladı Muru. Bilmece gibi konuşuyordu. Björn düşünceli düşünceli kız kardeşine baktı. Sonunda dayanamayıp ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Gerekenleri yapmazsak bu köprüyü hiçbir zaman geçemeyiz diyorum. Çünkü Völva buraya büyü yapmış.'' Harald dalga geçti. ''Öyle mi? Sen nereden biliyorsun?'' ''Biliyorum işte o kadar.'' diye homurdandı genç kız. Sesinde meydan okuma vardı. ''İnanmıyorsanız geçmeyi deneyebilirsiniz.'' Üç genç aynı anda bir ırmağa bir Muru'ya baktılar. ''Tamam ben gidiyorum.'' diye atıldı Harald. Oysa yerinden kımıldayamadı. Gitmeye karar verdiği anda içinde tuhaf bir kaygı dolmuştu. Köprü loş ve nemli bir kuruluğa açılıyordu. Oysa üzerinde yazılar bulunan taş güneş ışığı içinde pırıl pırıldı. Muru ''Ne oldu, ne bekliyorsun?'' diye sordu. Harald kızgın bir yüzle genç kıza baktı. Sonunda karar verdi. Ağır adımlarla köprüye yürüdü ve büyük bir dikkatle adımını attı. Her adımında ayağının altından gıcırtılar yükseliyordu. Yerdeki yapraklar, aralarında yaşayan küçük yaratıklar derinlere kaçmaya çalıştıkça kıpırdanıyordu. Harald yüreğinin deli gibi attığını duyuyordu. Gitgide soluğu daralıyordu. ''Hayal gücün sana oyun oynuyor. Okyanus canavarını anımsa. Aslında hiçbir şey gerçek değil.'' diye düşünüyordu kendi kendine. O sırada ırmağın öte yakasında, ağaçların altında kalan gölgedik bölgede bir şeylerin kıpırdadığını sandı. Korkuya kapılıp arkasına döndü ve bütün gücüyle koşmaya başladı. Muru'nun yanına gelince, haklı olduğunu kabul ederek daha fazla uzatmadan Völva'nın topraklarına girmek için ne yapmaları gerektiğini sordu. Björn ve Harald susuyordu. Önlerinden yıldırım hızıyla geçen Harald'ın yüzündeki dehşeti fark edecek zamanları olmuştu. Soğukkanlılığını koruyan Muru yazıtlı kayaya yaklaştı. Parmaklarını kayaya kazınmış harflerin üzerinde dolaştırdı. Sonra köprüyü geçti. Bu süre içinde Björn gözünü kız kardeşinden hiç ayırmamıştı. Köprü büyülü müydü? Yoksa genç kız onlarla dalga mı geçiyordu? Bu belli değildi. Ama kız kardeşinin büyüdükçe onu daha çok şaşırtacağı kesindi. Dipnot: Vikinglerin yaşadığı çağlarda kuzey dillerinin ABC'si 16 harften oluşuyordu. Mezar taşlarına, yol kenarlarına dikilen tahta direklere, silahlara ve nazarlıklara yazılar kazınarak yazılırdı. Vikinglerin dünyasında göksel güçlerle uğraşmak kadınların ayrıcalığıydı. Völva dedikleri biliciler Tanrı Odin'in büyük gücüne sahipti. Söylenenlere göre doğa güçlerine egemen olabiliyorlardı. Bilicilerin birdenbire ortalıktan yok olup istedikleri yerde ortaya çıkabildikleri ya da diledikleri hayvan kılığına girebildikleri ileri sürülüyordu. Bilici Alfi, Björn, Muru ve ikizler köprüyü geçtikten sonra bilicinin evini görene değin yürüdüler. Evin çatısı yosun kaplıydı. Dört bir yandan sarkan bu yosunlar yerlere dek uzanıyor, evin çömelmiş bir hayvana benzemesine neden oluyordu. Bacadan yükselen kızıl duman havaya hoş bir koku yayıyordu. Dört arkadaş çekine çekine kapıya yaklaştı. Tam çalmaya hazırlanıyorlardı ki içeriden ev sahibinin sesi duyuldu. Bilici onları içeri çağırıyordu. Björn kapıyı itti. Evin tam ortasında yanan büyük ateşin yarattığı gölgeler dünyasına adım attılar. Onlar girer girmez kapı kendiliğinden kapandı. Ormanın sesleri yerini yalnızca ateşin çıtırtılarının böldüğü doğaüstü bir sessizliğe bırakmıştı. Çocuklar kapı eşiğinde kala kalmıştı. Gözlerini kırpıştırıyor, odanın loşluğuna alışmaya, biliciyi görmeye çalışıyorlardı. Duvarlar ayı ve kurt postlarıyla kaplıydı. Ama Völva'dan eser yoktu. Sonra büsbütün karanlık bir köşede belli belirsiz kıpırtılar oldu. Kızılımsı bir ışığın ortasında Aelfi ortaya çıktı. Völva konuklarını içlerine işleyen bir bakışla süzdü. Yıllar yüzünde derin çizgiler bırakmış, su mavisi gözlerin tuhaf pırıltısını yok edememişti. ''Oturun'' dedi ırmak şırıltısına benzer sesiyle. ''Sizi buraya gelmeye zorlayanın ne olduğunu bir bir bütün ayrıntılarıyla anlatın bana.'' Anlatılanları dinleyen Aelfi bir süre sessiz kaldı. Çevresini sardıkları ocak ateşinin alevlerine dalıp gitmişti. Sonra silkinip kendine geldi. ''Ormanın ruhlarına danışacağım'' dedi birden. ''Aranızdan en genç ve en zeki olanın yardımına gereksinmem var. Tabii eğer isterse.'' dedi ve gözlerini hoşnutlukla gülümseyen Muru'ya dikti. Bilici Muru'ya neler yapması gerektiğini çabucak anlattı. Sonra tuhaf, ezgili bir dilde şarkılar söylemeye başladı. Björn'ün kız kardeşi ise pişmiş toprak kaplardan aldığı tutam tutam otu yaprağı sırayla ateşe fırlatıyordu. Muru'nun attığı her tutamda ateş harlanıyor, rengarenk kıvırcımlar parlıyordu. Giderek arada sırada ateşin içinde zıplayıp hoplayan, dans eden gölgeler beliriyordu. Görüntü gerçekten büyüleyiciydi ama üç delikanlı gerginliklerini yenemiyorlardı. Tören sona erdiğinde birdenbire rahatladıklarını duyumsadılar. Bilici haber sorduğu ağaç ruhundan öğrendiklerini şöyle özetledi. ''Bana hırsız kuş yükseklerde yaşıyor.'' dedi. ''Çok yalnızmış. Suçluları bulduğunuzda yalnızlığın kimi zaman kötü bir arkadaş olduğunu aklınızdan çıkarmamanızı öğütlüyor.'' Zamanı geldiğinde bağışlayıcı bir yanınızın da bulunduğunu kanıtlamanız gerekecekmiş. Aelfi sözlerini tamamladıktan sonra ayağa kalktı. Genç konuklarına da kalkmalarını söyledi. Evlerine dönme zamanı gelmişti. Kapıyı açtığında gün batıyordu. Tören epeyce uzun sürmüştü. Çocuklar tüm bir öğleden sonrayı orada geçirdiklerini fark edememişlerdi. Yağmacılar, dönüş yolunda tartışma iyice alevlendi. ''Bu kadar yolu Völva bizi başka bir bilinmezle karşı karşıya bıraksın diye mi yürüdük?'' diye söylendi Harald. ''Ben de seninle aynı görüşteyim kardeşim.'' dedi Harald. ''Bizim iş öncesinden de karışık bir durum aldı. Björn düşünceli düşünceli aslında öyle değil. Aelfi bize hırsızların kim olduğunu söyledi. Ama sözlerini doğru yorumlamamız gerekiyor.'' dedi ve göz ucuyla kız kardeşini süzdü. Çünkü yine susmakta olduğunu fark etmişti. Moro bilici kadının sözlerini duyduğundan beri çok gergindi. Sorunu çözebileceğinden kuşku duymuyordu. Ama anahtar hala aklının karanlık bir köşesinde duruyordu. En çok da bundan rahatsızlık duyuyordu. Bilici Aelfi'nin bulmacasının çözümü sanki bütün gece onu düşünmüş gibi ertesi sabah gözlerini açar açmaz burnunun aklına doğuverdi. ''Odin aşkına nasıl oldu da daha önce düşünemedim?'' diye haykırdı. Bir sıçrayışta yataktan fırladı. Hala derin uykudaki ağabeyini uyandırmaya koştu. ''Kim olduğunu biliyorum.'' diye bar bar bağırıyordu kulağının dibinde. ''Neyi biliyorsun?'' diye homurdandı ağabey hiçbir şey anlamadan. ''Yağmayı kimin yaptığını biliyorum. Nedenini bilmiyorum ama kim olduklarını biliyorum.'' diye açıkladı kız. Mızrak çetesi alelacele toplandı. Genel merkezleri olan mağara az çok eski durumuna getirilmişti. Björn bir kayanın üzerine tünemiş, sabırla sessizliğin sağlanmasını bekliyordu. Herkes susunca konuşmaya başladı. ''Kartal yuvası.'' dedi gizemli bir edayla. Kimse bir şey anlamamıştı ama gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Björn zorlu bayır çetesinden de yükseklerde, dağlarda yaşayan ve bu adla alınan bir aileden söz etti. Völva'nın sözünü ettiği yüksekte yaşayan kuşlar bunlardı. Hırsızların bu boyun çocukları olduğuna kuşku yoktu. Açıklama her kafadan bir ses çıkmasına neden oldu. Sonunda Björn sessizliği sağlamak için elini kaldırdı. ''Ne tanığımız ne de kanıtımız olduğuna göre kuşkulanmak, suçlamak için yeterli değildir. Sonuç olarak şimdi yapmamız gereken kartal yuvasının bizden bir zarar görmemelerine karşın neden bize saldırdığını öğrenmeye çalışmaktır.'' dedi. Ve kendi kendine konuşur gibi ekledi. ''Ayı pençesi Olaf'la çetesinin bu işte de parmağı varsa hiç şaşırmam.'' Dipnot: Vikinglerde aile sözcüğü hem yakın hem uzak akrabaları, Björn ve Muru gibi bakımı üstlenilen çocukları giderek kimi yakın arkadaşları da kapsardı. Bu kişilerin hepsi en az 50 kişiden oluşan bir boy oluşturuyordu. Boy üyeleri birbirine son derece bağlı olurdu. Birine yapılan saldırıya ötekilerce acımasızca karşılık verilirdi. Ertesi gün mızrak çetesinden birkaç kişi kartal yuvasına gittiler. Dağın yamacındaki dar terasta kurulmuş evi uzaktan gözlemeye başladılar. Şans onlardan yanaydı. Kuşkulandıkları kardeşlerden ufak tefek kızıl saçlı olanı tek başına evinden uzaklaşmış ormana odun kesmeye gidiyordu. Björn ve arkadaşları fark ettirmeden çevresini sarmak için işine koyulmasını ve gürültü çıkarmasını beklediler. Mızrak çetesinin genç reisi çocuğun arkasından sessizce yanaştı. Üzerine atılırken bir eliyle de ağzını kapatmayı unutmadı. Björn çocukcağızı yere yıkarken ötekiler de üzerine çullanıp kımıldamasını engellediler. Harald elindeki baltayı bırakması için kolunu yakalamış büküyordu. Bir kez daha uzakta kalmayı yeğleyen Muru olup biteni hoşnut olmayan gözlerle izliyordu. Björn kızıl saçlı çocuğa konuşabilmen için elini çekeceğim ama bağırırsan bir yumrukta ağzını burnunu dağıtmaktan hiç çekinmem dedi. Björn bu gözdağının ardından tutsağının konuşmasını engelleyen elini ağır ağır çekti. Kardeşlerin ve sen sığınağımızı yağmalamışsınız. Nedenini öğrenmek için can atıyoruz dedi. Neden söz ettiğin konusunda en ufak bir fikrim yok diye yanıt verdi çocuk. Sesinde kendine ve ailesine güveninin sonsuz olduğunu anlatan tınılar vardı. Björn o bilinen dingin tutumuyla bizimle oyun oynamaya kalkışma arkadaşım dedi. Bu işi sizin yaptığınızı biliyoruz. Bizim öğrenmek istediğimiz tek şey bunu neden yaptığınız. Söylersen gitmene izin vereceğiz. Bir şey bildiğiniz yok diye yanıtladı öteki sert bir tavırla. Beni hemen bırakmazsanız çok ciddi düşmanlar edinmiş olacaksınız. Babam babanıza bana tek başımayken saldırdığınızı söylerse aferin almayacağınızdan kuşkum yok. Björn bir an susup düşündü. Harald bu duraksamayı konuşmayı başka bir yöne çekmek için fırsat bildi. Bana bak kızıl kafa, susmayı sürdürürsen sana işkence etmekten zevk alacak birilerini tanıyorum. Bu durumda en iyisi beni hemen öldürmeniz. Çünkü bu olay duyulduğunda canınızı kurtaramayacaksınız diye karşılık verdi tutsak. Sessizlik çöktü. Kızıl saçlı çocuk zafer duygusuyla gülümsemeye başlamıştı ki Moro'nun sesi yükseldi. Hakkı var. İstemiyorsa onu gerçeği söylemeye zorlayamayız. Bırakın gitsin. Birdenbire tüm başlar aynı anda ona döndü. Moro hemen ekledi. Ama önce bütün giysilerini çıkaralım. Yalanlarına başlamak için yukarı doğru koşarken sümüklü böcek gibi çırılçıplak titremesini seyretmek çok eğlenceli olacak değil mi? Bu sözler üzerine mızrak çetesinin çocukları bile kıpkırmızı oldu. Tutsak çocuk ölü gibi bembeyaz kesilmişti. Muru acımasız bir gülümsemeyle yaklaşıyordu. Ne diyorsun diye sormakla yetindi. Kızıl saçlı çocuğun her şeyi açıklaması çok zaman almadı. Gerçekten de yağmanın sorumlusu o ve ağabeyleriydi. Ayı pençesi Olaf'ın çetesine katılmak istemiş, kabul edilmeyince de çok gücenmişlerdi. Bunun üzerine öç alma güdüleriyle hareket etmişlerdi. Zorlu Bayır çetesine doğrudan saldırmak için sayıları çok azdı. Zorlu Bayır boyu ile mızrak boyu arasındaki ilişkilerin gerginliğinden yararlanmaya, çeteleri birbirlerine düşürmeye karar vermişlerdi. Tasarladıkları kusursuz işlemişti. Olay ciddiydi. O zamanlar İskandinavya'da yaşam son derece katı kurallarla çevrelenmişti. Vikingler böyle durumlarda acımasız ve sert cezalar verirdi. Söz gelimi onurunu korumak için işlenen bir cinayet bile bağışlanabilir, giderek onay görebilirdi. Oysa verilen sözden dönülmesi ya da her türlü kalleşlik hiç hoş görülmez, en sert biçimde cezalandırılırdı. Sanıkların yargılanması için üç koylarda hemen bir ting kurulu toplantısı düzenlenmesine karar verildi.
Ayrım sonu.